Herkese selamlar. Sıfırdan mobil uygulama geliştirmenin 13. bölümüne hoş geldiniz. Görkem'le birlikteyiz. Görkem selam, nasılsın?
Selam Çağrı, iyiyim abi, sen nasılsın?
Ben de iyiyim, sağ ol. 12. bölümü canlı yayınlamıştık. Bayağı keyifli geçti, birçok soru geldi. Şimdi tekrardan kayıda döndük. Sanırım 17. bölüm artık. Gene bir canlı yayın yaparız, böyle beşer beşer ilerleriz. Şimdi bu bölümde biraz şeyi konuşmak istedik aslında. Bu birçok insanın da aklına takılan bir soru. Hani ben bu mobil uygulama geliştirmeye yeni başladığımda nasıl en kısa ve verimli sürede gelir elde edebilirim? Zaten hani birçok insan için de şey sorunu var, yani diyelim ki bir işte çalışıyor. Hani bir yandan o gelir elde edip ondan sonra işten ayrılma gibi fikir olabiliyor. Ya da hani kendi geçimini sağlayacak kadar başka bir işte çalışmaya ihtiyaç duymayacak kadar gelir elde etmeye çalışıyor. Aslında bunu ne kadar hızlı elde ederseniz zamanınızı daha çok, tam zamanınızı bu işe vermeniz daha da bu imkanı artıyor. Hani bunu konuşmak istedik. Ama öncesinde istersen Görkem bir güncellemeleri alalım. Şu an neler var? Şeyde, Atlas'ta ve Logos tarafında.
Abi son konuştuğumuzun üzerine çok fantastik bir şey yok. Yani fantastik bir şey yok derken hani uygulamanın içindeki birçok şeyi yeniliyorum. Özellikle uzun zamandır ben kendim bakarken bile bazen hoşuma gitmeyen bir takım şeyler vardı. Bu aralar biraz ona yoğunlaştım. İşte kelime sayfasının tasarımını yeniledim falan. Daha böyle akışkan ve daha kolay bir hale geldi. Böyle uygulamanın uzun zamandır el değmemiş yerleri vardı. Böyle benim bakmaya böyle dalmaya korktuğum yerlerde daha doğrusu. Onlara giriştim işte. Orada genelde şey metodu izliyorum. Hani o sayfayı 1,5 sene önce yapmışım mesela en son. Dolayısıyla 1,5 sene önceki bilgilerimle şu anki bilgilerim çok farklı olduğu için hiç polemik yapmayıp direkt sıfırdan tasarlıyorum abi. Hem çok daha rahat oluyor hem çok daha özgür oluyorsun. Tabii orada şey konsörleri can sıkıyor biraz. Şimdi sen hep bir yerinin tasarımını değiştiriyorsun ama diğer taraflarla çok bağımsız da olmaması lazım. O biraz amatör oluyor. Öyle bir problem oluyor. Dolayısıyla hani işte hem app'in her yeriyle biraz uyumlu ama aynı zamanda da daha taze görünen bir tasarım yapmaya çalışıyorum. Şu an mevzu logosu da bayağı bitirmek üzereyim. Ama sürekli Atlas araya girdiği için tabii erteleye erteleye devam ediyor. Şimdi bir de biliyorsun iOS 15 çıktı. Şimdi hemen bir kısa sürede de iOS 15 SDK ile epey bir güncelleme yapacağım. Şu an biraz da şeyi bekliyorum. Aslında direkt iOS 15 rollout edildiği gün sen iOS 15 app'ini hazır tutarsan iOS 15 ile çok iyi olan app'ler falan diye listelere girme ihtimali bayağı yüksek.
Aynen.
Ama ben yine aynı hatayı yaparak yine bekledim yani. İşte bir hafta sonra falan güncellemeyi yayınlarım muhtemelen. Bir hafta içerisinde de hani iOS 15'te ben ne kadar çok test etmiş olsam da İlla bir şeyler çıkar diye düşünüyorum. Onları da çözüp hemen iOS 15 ile yola devam edeceğiz. Bu arada şöyle bir tavsiye verilebilir. Yine tabii ki spekülasyon yapıyorum da yani hani bilmiyorum ama yani eğer o sıradaki güncel iOS sürümü 15 ise ve sizin hepiniz hala iOS 14 ile devam ediyorsa bu çok uzun süre devam etmemesi lazım bunun.
Aynen.
Çünkü Apple sonuçta yeni yayınladığı şeylerin kullanılmasına önem veriyor. Dolayısıyla hani feature edilme ihtimali artıyor diye düşünüyorum ben. Hani tesadüf de olabilir ama mesela geçen sene ben işte widget'ları falan bir 3-4 ay hiç feature edilmedim. Dedim hani bir sıkıntım var, ne oluyor falan. Sonra oturdum abi hemen widget ekledim vesaire onları yaptım. Ben widget'ları güncellemeyi yaptıktan bir hafta 2 hafta sonra falan tekrar listelere girmeye başladı. Yani bence onun bir etkisi var hani güncel sürümü desteklemenin.
Aslında
Böyle.
orada widget'lar hani önceden beri olan bir şeydi ama onu eklemen bile etkiledi ki iOS 15 hani bayağı büyük bir update sonuçta.
Evet.
O
Yani
yüzden
hiçbir şey olmasa senin app'inin SDK'i iOS 15 olması lazım yani bence. Bunlara önem veriyor. Hatta ilk dediğim gibi ilk iOS 15 çıkmadan iOS 15 SDK ile güncellemeni hazırlarsan ve ertesi gün hemen iOS 15 çıktığı anda app'inin iOS 15 sürümü hazır olursa o zaman kesin feature ediyorlar gibi bir şey yani. Hani ona çok yetişebilen olmuyor çünkü. Büyük şirketlerin bunu takip etmesi zor oluyor zaten. Çünkü şöyle söyleyeyim. Xcode'un işte senin store'a submit edebileceğin versiyonu zaten bir hafta önce falan yayınlanıyor genelde. Dolayısıyla hani bir problem küçük developerlar için sorun değil. Yani ben Xcode'un Release Candidate diye bir versiyonu RC diye. O versiyon çıktığında da çoğunlukla app zaten yine aynen sorunsuz çalışmaya devam ediyor. Ama hani çok büyük ekiplerde, organizasyonlarda bu süreçler biraz daha hızlı olduğu için ilk güne yetişemeyebiliyorlar yani. Hani dolayısıyla böyle bir sanki büyük iOS release'leri indie developer'lar için bir fırsatmış gibi görülüyor her zaman yani.
Aynen.
Twitter'da da böyle bir şey oluyor zaten. Böyle bir hareketlilik oluyor. Sen ne yaptın? iOS 15'i çıkardın mı? İşte herkes sürekli Thanks Apple diye feature edilme şeyini yayınlıyor falan filan. Screenshot'lar bilmem neler. Öyle yani. Hani bu da böyle bir bilgi olmuş olsun bari.
Bakalım şimdi neler çıkacak. Yani bir de yeni özellikler de geliyor. Büyük update'lerle. Evet. Mesela onu ilk kullanan uygulama olmak da aslında muhtemelen
işte öne çıkartır. Widget Smith şeyini veriyoruz abi. Örneğini veriyoruz. Adam hani bayağı bir coştu yani. Hani o customizable widget app'iyle. Şu an hala çok ciddi para kazanıyor yani. Çok çok ciddi para kazandı adam yani. Hani mesela o geliyorum dedi mesela. Herkes bunu muhtemelen başka insanlar da yapmıştır tabii. Bunu tek gören az kişi olamaz yani tabii ki. Ama tabii belli bir kalitede olması gerekiyor yine sonuçta. Ve hani o Widget Smith app'ini yapan kişi de 2008'den beri mi ne zaten developer yapıyormuş abi. Adam sürekli App Store'da. Whitelist
bir şekilde yakalamış
bence yani. Zaten. Hani aynen, zaten hani o developer'dan gelen mallar iyidir tarzı bir şey de vardır herhalde diye düşünüyorum yani genel olarak. Evet, öyle abi.
Bu arada uygulamaya baktım. 401 bin oy çok pardon oy var yani. 401 evet, bin abi. Oy almış.
Aynen öyle. Bayağı adamın adı David Smith bu arada.
Çok iyi.
Aynen. Ya bunu hep örneği veriyorum ama bu ya şeyden dolayı veriyorum aslında. Gözümüzün önünde adam app'i yapmaya başladı. Böyle built-in public hikayesi var ya. Böyle
evet.
Her gün işte şunu yaptım, bugün bunu yaptım falan diye tweet atıyor insanlar. Hani öyle yaptı. O gece Apple eventinde Tim Cook iOS 15'i yarın salıyoruz, iOS 14'ü yarın salıyoruz diye bir an bir açıklama yaptı. Bir günlük şey verdi yani. Hani short notice yani. Bayağı short notice oldu. Bir günde yarın yayınlıyoruz dedi geçti yani. Hani öyle olunca abi o gece Twitter'da full muhabbet döndü mesela. Ulan yetiştireceğiz mi nasıl olacak falan filan bilmem ne. İşte sonra yetiştirdi. Adam hemen zaten tık great apps with iOS 14 diye listelere çıktı. Abi zaten 90 küsür tane ülkede listeye çıktı. Abi bir anda patladı yani. Hani bir kere patladıktan sonra da zaten yani çok ciddi patlarsa şey oluyor. Gradual düşüyordur yani muhtemelen. Hani böyle çok fazla efor harcamadan devam ediyorsun yani oradan yürümeye gibi bir durum var aslında.
Evet yani i̇şte, mesela yani. 14.6 çıkalı bayağı bir zaman oldu. Şey pardon 14 çıkalı iOS 14. Widget Smith'te hala 8. sırada görünüyor şeyde. Verimlilik, productivity uygulamalar arasında.
Evet abi.
Yani aylar geçmiş hala üst sıralarda.
Aynen öyle çünkü bir boom böyle patlıyor böyle. Öyle olunca yumurta tavuk ilişkisi var abi zaten orada da. İndiriyor adam onu. Onu indiren sırası yükselmiş oluyor zaten. Çok download aldığın zaman. Download aldıkça daha çok üste çıkıyor. Üste çıktıkça daha çok download alıyor. Öyle öyle gidiyor yani. Hani,
aynen.
Adam da zaten tecrübeli. Bayağı tecrübeli developer. Hani bir sorun da yaşamadı yani. Çözdü geçti yani mevzuyu.
Süper.
Evet. Onun podcast'i vardı. Geçen söylemiştik bu arada da. İsteyenler dinleyebilir. Subclub podcast'i.
Ha evet bahsetmiştim. Evet. Aynen. Aynen. Ben yine eklerim şeyin linkini. Widget Smith uygulamasının evet, linkini. Oradan bakabilirsiniz. İstersen şimdi asıl konuya geçelim. Evet. Hani bu gelir elde etmeyi nasıl hani en kısa yolu nasıl bulabiliriz? Yani tabii burada amaç şey değil ya işte milleti kandırayım, dolandırayım, öyle para elde edeyim gibi bir olay değil de hani doğru adımlar atarak hani arada zaman kaybetmeyerek işte mesela diyelim ki gelir modelini yanlış kurmamak. Mesela başta bir şey hani senin geliştirdiğin uygulamaya uygun olan gelir modelini hani bunu nasıl tespit edebilirsin? Onun dışında işte nasıl ilerleyebilirsin bu geliri? En hızlı şekilde elde etmeye başlamak için bunu konuşmak istiyoruz. Şimdi burada sözü sana bırakayım. Senin deneyiminden de zaten ilerleriz. Söz sende.
Tamamdır abi. Bunu aslında hani konuşmak isteme sebeplerimden biri şu. Benim gerçekten düzgün bir gelir yapmaya başlamam 1,5 sene, 2 seneyi falan buldu. Ama o kadar gerek yoktu yani. Hani birçok şeyi kendi kendime öğrenmek zorunda kaldım falan. Onun için hani burada şu ana kadar ki videolarımızın tamamını izleyen birisi belki de söyleyeceğim şeyleri biliyordur. Ama ben bunları tek bir anlatıda şey yapmak istedim, toplamak istedim. Böyle şu en kısa yol hani nedir diye. Burada tabii ben kendi deneyimi baz alarak söyleyeceğim. Yani oyun yapıyor olsaydık, oyun yapma üzerinden konuşurduk vesaire. Ama biz subscription app'i yapıyoruz. Dolayısıyla subscription üzerinden konuşacağım. Yani in-app purchase üzerinden konuşacağım. Ve non-gaming üzerinden konuşacağım yani. Zaten gaming'de indie developer olarak bir yere gelmek çok zor. Onu şuradan da anlıyorsun zaten. App Store'un geçen bir data yayınlanmış. Tam doğru mu bilmiyorum ama güvenli bir adam söylemişti. %98'i oyundan geliyormuş Apple'ın gelirlerinin diye bir reklam da dahil tabii ki buna. Böyle bir data var ortamda. Çok büyük oyun şirketleri var. Çok büyük para dönüyor. Dolayısıyla orada stand out etmek hani bayağı zor yani. İşte bir de iş tamamen şeye döndü orada artık. Hani yatırımsız bir oyundan para kazanmak imkansıza yakın bir şey yani yatırım almadan. Aynen. Çünkü bütün hikaye yani paid user acquisition'a dayanıyor artık. Yani senin bir şekilde yani şöyle düşünürsen zaten çözülüyorlar. Çok bildiğin oyunları direkt indirdiğin case'ler dışında herhangi bir oyun sana nereden görüyorsun abi indirmeden önce? Facebook'ta, Instagram'da falan önüne düşüyor oyunu. Oradan indiriyorsun yani genelde. Kimse gidip ball game diye searchlemiyor yani öyle söyleyeyim. İşte neyse şöyle başlayacağım abi olaya. Bir kere ilk söyleyeceğim şey kesinlikle non-gaming ve in-app purchase based bir iş yapılmalı. Yatırımsız, ben bunu dediğim gibi yatırımsız ve tek başına olduğun bir case için en makul yolu söylüyorum. Yani buradan en zengin olacağın yolu söylemiyorum mesela. İşte ya da yani anladın yani sürdürülebilir ve seni yaşatabilecek minimum geliri kazanabilmenin en yüksek ihtimalle olduğu yer subscription app'leri. Hatta software as a service işleri de aynı kafada. Ama o web işi olduğu için benim uzmanlık alanım olmadığı için o işe girmiyorum yani. Web işinin software as a service kısımlarının bir nevi app tarafındaki karşılığı da subscription app'leri oluyor zaten. Hı hı. Neyse ilkini söyledik abi kesinlikle subscription app'i yapılmalı. İkincisi şöyle olmalı. Direkt bir ilgilendiğiniz bir olay var mı önce ona bir bakmak lazım. Bir şeyle ilgileniyorsan, kendin kullanıyorsan zaten çok büyük faydası oluyor. Ama kendi kullandığın düzgün bir şey yoksa yani atıyorum zaten çok hep kullanan, third party hep kullanan biri değilsen de şöyle bir algoritma yapılabilir. Daha önce de söylemiştik zaten. Çok büyük gerçekten ihtiyaç olan işlerin çözümlerini App Store'dan indiriyorsun abi. Bakıyorsun. Neler yapmışlar vesaire. O app'lerin hepsi zaten bayağı bir özellik açısından zengin oluyor. Çok ciddi bir sürü özellikler oluyor yani. İşte uykusu mesela atıyorum meditasyon app'leri. Meditasyon işte günlük sana motivasyon notification'ı atıyor. Uyku sesleri var. İşte değişik meditasyon çeşitleri var. Var da var yani. Hani ama sonra ne oluyor? Bir tane de app var mesela sadece motivasyon şeyleri atıyor sana. Notification'lar atıyor mesela. Şu an aslında birçok app'in yaptığı ya çok büyük app'lerin yaptığı bir şey bu. Çok ciddi milyon dolarlar kazanan app'lerin yaptığı bir şey. Ama sen sadece onun motivasyon sözleri atan kısmını alıp bir app haline getirip oradan yürüyebiliyorsun yani. Hani çünkü çok büyük app'leri kullanan insanlar bütün özellikleri zaten çılgın gibi kullanmıyor. Böyle bir olay var. Orası gerçek. Dolayısıyla aslında o app'in çok da üzerinde durmadığı bir şeyi alıp komple onun app'ini yapıp oradan yürüme ihtimali yüksek. Yani bu quotation hikayesi, işte motivasyon sözleri hikayesi bunun bir örneği mesela direkt. İşte yani sen sadece motivasyon istiyorsun abi. Günlük motivasyon özdeyişleri gelsin istiyorsun telefonuna. Kalkıp da bunun için bambaşka bir sürü daha özelliği olan meditasyon app'ini indirip onunla uğraşmıyorsun mesela. Yani hani direkt motivation quotations diye bakıyorsun. İşte aforizmalar bilmem neler. İşte daily stoic hikayeleri falan filan. O tarz bir app indiriyorsun. İşini görüyorsun abi tertemiz. Dolayısıyla fikir bulurken de eğer çok genuine yani böyle özel gerçekten farklı bir yapmak istediğiniz bir şey yoksa olayı tamamen bir fikir arıyorum ben nasıl bulurum diye düşünüyorsanız olay tamamen gerçekten tutunmuş bir alanda, tutunmuş bir alt kategoride bir app'leri inceleyip onların çok da önem vermediği özellikleri alıp o özelliği başlı başına bir app yapmak çok mantıklı. Böyle gidilmesi en doğru şey bence.
Evet. Şimdi orada evet. Ben bir şey ekleyeyim abi. Mesela abi. Bununla ilgili hani bu fikir ararken ya da işte hangi büyük uygulamanın hangi özelliğini yapayım gibi şeylere bakarken de aslında orada bence App Store review'ları işe yarayabilir. Mesela orada düşük puanlı review'lara bakıp ya işte hangi özelliğini beğenmemiş insanlar. Hani beğenilmeyen bir özelliği varsa onu demek ki o becerememiş o büyük uygulama. Hani oraya girmek belki makul olabilir.
Çok mantıklı abi. Aynen. Süper bir öneri bu. dediğin gibi direkt bir yıldızları hatta filtreleyip oradan direkt bakılabilir. Ve onların önemsemediği özellik ortaya çıkmış olur. Yani şöyle zaten o kadar büyük app'ler var ki adam onu o özelliğini umursamıyor, tamam mı? Neden umursamıyor? Çünkü çok dönüşüm yüksek olmayan ya da potansiyel yüksek olmayan, pazarı yüksek olmayan bir özellik onun için. Ama sen tek başınasın. İstediğin şey yaşantını sürdürecek bir gelir. Sana haydi haydi yetiyor yani. O kısmın, o marketin büyüklüğü sana haydi haydi yetiyor. Dolayısıyla bu çok net bir metot. O zaman nasıl özetledik abi senin katkınla beraber? Büyük app'leri, özellikle sevdiğiniz alanlardaki app'leri alıp tek tek hepsini inceleyip sonra da özelliklerini tek tek not alıp, yani temel özelliklerini, sonra da yorumlardan ipuçları bulmaya çalışıp en sonunda da app'inizi nasıl yapacağınıza karar vermek. En mantıklı metot bu. Fikir bulma algoritması bu şekilde olmalı yani bence. Neyse, tamam abi, şimdi fikri bulduk. Her şey güzel. Yapmak istediğimiz bir şey var. Heyecan da veriyor. Bunun tutacağını düşünüyorum. Bu arada kodlamayı öğrendik diye varsayıyorum. Yani bu arada öğrenilmediyse de bu işi yaptıktan sonra öğrenmeye başlanması lazım. Onu da söyleyeyim yani. Çünkü hani ne yapacağını bilerek öğrenmek çok büyük avantaj yani böyle işlerde. Ne yaptığını bilmezsen çok gereksiz bir sürü şey öğreniyorsun. Zaten eleniyorsun yani yolda.
Aynen.
Neyse, hepimiz yapmaya başladık abi. Başlarken de şu minimum şeyleri düşünmek lazım. Özellikleri yazarken özellikle. Şimdi birincisi, insanların ödeme yapmaya değer bir şey bulması lazım bu app'te. Yani hani siz şimdi çok basit, dandik bir şey yaptığınız zaman, yani çok aşırı basit bir şey olursa insanlar genelde hani öyle psikolojisi oluyor. Çok aşırı basit şeyler için para ödemek istemiyor yani. Ben de dahil, hani sen de dahil. Dolayısıyla hani çok uyduruk bir şey olmaması lazım yani. Gerçekten o insanların o işi, yani mesela hemen motivasyon işinden, o özlü söz işinden söyleyeyim. Mesela özlü söz hep yapıyorsun. Ne yapıyor abi adam? Arada sana özlü söz atıyor, tamam mı? O büyük uygulama vesaire. Ama sen ne yapıyorsun abi? O özlü sözü alıyorsun. Onun ne zaman atılacağını, digit'in ne kadar sürede refresh olacağını, tamamen customizable vesaire. Hani ya yani o işi gerçekten çok güçlü bir şekilde implement ediyorsun yani. Mevzu o aslında. Hani adam ona önem vermiyor çünkü, ama sen çok önem veriyorsun. O notification'lara günün hangi aralıklarında kaçar tane alacağını bile ayarlayabiliyorsun yani. Bu tarz geliştirmeler katılması lazım. Yani yoksa kimse kalkıp da işte sen app'i indiriyorsun, 3-5 tane işte 100 tane işte şey attın için, özlü söz attın. Arada bir random vakitlerde sana özlü söz gönderir. Kimse buna para vermez abi. Öyle bir şey yok. Ama sen özlü sözleri search edebildiğin, işte likelayabildiğin, yani beğendiklerini ve sana ne zaman bu özlü sözlerin gelebileceğini seçebildiğin, zamanlamasını vesairesini, hatta o notification içeriğini değiştirebildiğin, işte widget'ın var yine. Widget'ını koymuşsun. İşte widget'ın da içerik ne olacak? Widget ne hangi sürelerde refresh edecek? İşte falan filan yani. Hani sen o işi gerçekten powerful implement edeceksin. Yani hani gerçekten yapabildiğin kadar detay, tabii ki yani saçma sapan yüzlerce özellik eklemekten bahsetmiyorum burada da. Yani olabildiğince basit ama bütün ihtiyaçları karşılayan bir şey yapmak mevzu burada. Tamam, bunu da söyledik abi. Böyle bir app planladın. Gerçekten kullanım senaryosunu da güzelce yaptın. Hani bayağı customizable bir hale geldi. Sonra ne yapıyorsun abi? Oturdun, işte ekranları tasarlamaya başladın. Akışını çözmeye başladın olayların. Burada ne yapman gerekiyor abi? Bence design bayağı önemli. Eğer hani designer, design işine merak salmadıysanız bir iki seçenek var. Ya Apple'ın kendi design elementleriyle gerçekten basit, işte mesela arama uygulaması var ya iPhone'da, o basit bir şey aslında görüntü olarak yani. Hani o şeyleri uygulayarak standart ekranları kullanıp bir şey yapabilirsiniz. Çok temiz olur. O ne güzel dizayn. Olmaz ama temiz olur yani. Çok temiz, güzel bir şey olabilir. Ya da designer bir arkadaşınız vardır. Ya da gidip Upwork'tan bir designer'a app'inizin arayüzlerini tasarlatabilirsiniz yani. Böyle bir şey olması lazım. Ama ilk etapta app'in gerçekten hani eski kalmış bir dizaynı falan olmaması lazım. Biraz böyle parlak, güzel olması lazım yani. İlk indirdiğinde hani okey, bu profesyonel bir işe benziyor hissiyatını da biraz alması lazım bence kullanıcının. Tabii yani aslında belli bir noktadan sonra çok uçan kaçan sabun gibi bir dizaynın ben çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Özellikle bağımsız küçük çaplı geliştiriciler için. Çünkü ya oradaki insanlar genelde olayın fonksiyonelitesine ve içeriğine bakıyor. Ben onu gördüm yani. Şu ana kadar bana hiç abi yeni dizayn efsane olmuş diye feedback gelmedi yani bir kere bile. Ama işte kelime ekleme kısmına yeni bir özellik getirdiğinde o bu çok iyi bir özellik oldu, bunu çok istiyordum falan diye feedback atan oluyor mesela özellikler. Aynen. Ama hiçbir zaman abi dizayn çok iyi olmuş diye olmadı. Ya belki de iyi olmadı bilmiyorum ama
aslında
buna yani ben aşık olarak yapıyorum ama hiç tepki yok yani, anladın mı? Hani insana çok
aslında umursamıyor bence. Bence tasarımı hani direkt olarak güzel görünmüş falan diye değil de hani o 5 yıldız yorumlarda hani kullanımın kolaylığı olarak da görüyorsun. Hani
evet,
Steve Jobs'ın sanırım öyle bir sözü vardı. Hani tasarım nasıl göründü değil, nasıl kullanıldığıdır hani yani daha çok.
Kesinlikle. UX mevzusu işte.
Aynen öyle. Deneyimi tasarlıyorsun, nasıl kullandığını tasarlıyorsun aslında. Hani
aynen öyle.
Mümkün mertebe kolay yapmak. Hani belki dediğin gibi eğer tasarım yeteneği yoksa bu işe girişen kişinin işte o iOS'un kendi tasarım elementleriyle belki başlayabilir. En azından kesinlikle. Bir ilk versiyonu çıkarırken.
Aynen öyle. Yani çok mesela bir bottom sheet yapacaksın, tamam mı? İşte bottom sheet nedir? Bir tuşa basıyorsun, alttan bir menü çıkıyor, bir şeyler seçiyorsun. Native Apple'ın bunun şeyi var zaten. Mesela olabildiğince bunları kullanarak arada da burayı nasıl yapacağız ya, bu menüyü nasıl koyacağız diye zorlandığım noktalarda da Apple'ın benzer dizayn felsefesi olan bir yer varsa onu hani örnek alarak bir kötü olmayan bir şey ortaya çıkar. Yani güzel olan da çıkabilir. Yani gözünüz iyiyse eğer, yani böyle baktığında hani güzel olan bir şeyi tespit edebilme şeyi varsa zaten iş çözülüyor. Ama dediğim gibi eğer hiç ilgilenmiyorsanız bu mevzuyla, uğraşmak istemiyorsanız direkt gidip birisine yardım almak da çok mantıklı yani. Mantıksız bir şey değil. Şimdi dizayn işini de yaptık abi. Fonksiyoneliteyi yazdık. Dizayn işimizi tamamladık. Yani dizayn işini tamamladık derken designer problemini çözdük. Şimdi gelelim app'in onboarding'ine. Yani bu inanılmaz önemli. Hani ne kadar önemli? Şöyle söyleyeyim. Bütün çoğu app'te, çoğu subscription app'inde başlayan olan satın almaların %80'i falan. Bu biraz speküle ediyorum bu rakamı ama sağda solda okuduğum, kendi app'imde de onayladığım bir şey yani. Onun için böyle rahat atıyorum. %80'i yakın abi hemen onboarding'de oluyor.
Evet.
Yani gidip de mesela app'i kullanıp bir süre 7 gün sonra satın alma yapan sayısı bayağı az oluyor. Dolayısıyla onboarding efsane önemli. Yani aşırı önemli, öyle söyleyeyim. Hani orada da yapacağımız şey şu abi, bir kere paywall'umuz yani satın alma sayfamız kesinlikle onboarding'de olmalı. %100 olmalı yani. Bu hatayı ben bir seneden fazla bu hatayı yaptım. Koymadım yani onboarding'i. Ben düşünüyorum ki abi adı beğenen adam olursa zaten alacak. Onboarding'de niye alsın ya adam falan. Öyle bir şey yok yani. İnsanlar alıyor. Hani zaten deneme başlatıyor adam yani, almasa bile. Onboarding'de alan da oluyor direkt, şaşırırsın. Hani adamlar bir görmedi pat alıp geçiyor, aylık abonelik başlatıyor mesela. Öyle insanlar var abi. Adam mesela parayla iş der diyor. App'in onboarding'ini beğenmiş. İlan ben bunu bir ay deneyeyim diyor. Hani full experience'i yaşamak için onboarding'de bir aylık satın alıyor adam yani, anladın mı? Böyle limit bir şey istemiyor yani adam. İşte şimdi ilk onboarding'de benim söylediğim şey, onboarding dediğim şey ikiye ayrılıyor. Paywall'a kadar olan kısım ve paywall'dan sonrası kısım. Şimdi paywall'a kadar olan kısımda çok net bir şey yok. Hani şu kadar uzun olmalı, bu kadar kısa olmalı, bu kadar ekran olmalı, şöyle olmalı, böyle olmalı değil. Ama sizin gerçekten çok güçlü olduğunu düşündüğünüz bir özellik varsa onun küçük bir ipucunu onboarding'de vermek mantıklı. Mesela yine motivasyon işi üzerinden gidelim. İşte motivasyon işini yaptınız, özlü sözler işini yaptınız ve ne yapacaksınız abi? Şey yapacaksınız. Notification atacaksın. Bunu sen şimdi o kadar uğraştın. Dedin ki notification zamanlamasını, her şeyini ayarlayabiliyorsun abi bu app'te dedin. Şimdi bununla ilgili bir ipucu vermek lazım abi girişte. Hani çok güvendiğin bir özellik olduğunu düşünüyorsan yani buna. İpucu ne olabilir? Notification settings'ini onboarding'de yaptırabilirsin abi adam. Çok net.
Aynen.
Hani bende mesela şu an o yok. Çünkü bende başka özellikler, bu yan özellik gibi bir şey olduğu için bende daha farklı. Hani benim ne yaptığım üzerinden de örnek vereceğim. Ben de daha farklı ama girişte notification'ları ayarlatabilirsin. Bu demek oluyor ki bak, biz notification için ciddiye alıyoruz. Hani sana burada hangi sıklıkta ne kadar notification isteyeceğini burada soruyor. Sonra onu zaten isteyerek ayarlayan kişiden notification izni alman da daha kolay oluyor otomatikman. Orada da next diyorsun, tık diye izin veriyor musun notification'ları diyor. Zaten abi onun için girdik. Tabii ki izin veriyorum. Devam. Ama hani bunu bir hintini en başta vermek lazım yani. Çünkü kullanıcının ilgisi indirdiği andan itibaren şöyle tepeden şöyle azalıyor genelde. Bu average tabii. Böyle yükseltebiliyorsan efsane tabii zaten de. Neyse mesela bunun böyle şeylerin hinti verilebilir. Bu ve bunlar paywall'dan önce yapılmalı bana sorarsan. İşte paywall'dan önce app'imizle ilgili küçük bir şey verdik. Mesela yine özlü söz üzerinden gidelim. Şöyle bir paywall, şöyle bir onboarding yapardım ben olsam mesela şu an. Girdim, açtım, bir tane şey çıktı. Quotation çıktı abi, özlü söz. En sevdiğin özlü söz artık Seneca'nın atıyorum ne bileyim işte sallama bu dünyayı boşver falan öyle bir söz koydum. Tamam ilk böyle güzel bir şekilde fade'in oldu. Tık diye çıktı mesela. Bu arada bunu yapan app'te kesin vardır abi. Hani baksana işte neyse ben öyle hayal ettim yani. Ne işte sonra geldin işte start curing yourself falan filan diye böyle iddialı bir şey yaptın. Hani iddialı olayında yani ne kadar iddia ben çok iddialı olamıyorum. O karakteristik bir şey muhtemelen. Hani işte take your English to next level gibi böyle bold şeyler yazarsan şansın artıyor. Ama ben hani o çok arada kalıyorum öyle şeylerde. Gerçekten hani kendim de garanti olduğuna inandığım şeyleri yapıyorum. İşte bizde ne var mesela? İşte kelime dağarcığını geliştir, daha akıcı konuş. Mesela bu bizim vaatlerimizden birisi. Bu doğru mu? Çok doğru. Kelime dağarcığın genişse zaten konuşma kısmı bayağı kolaylaşıyor. Bir kelimeyi söylediğin anda konu kapanıyor gibi bir şey oluyor zaten çoğu zaman. Neyse çıktı abi işte start healing atıyorum işte start bilmem ne dedin geçtin. Sonra tık tık tık gösterdin işte bu app'le bu özlü sözler app'iyle işte şöyle şöyle sana avantajları olacak şöyle işler yapacaksın. İşte ama önce sana hitap edebilmemiz için bir isim ver mesela. Şimdi burada da şunu yapıyorsun aslında kullanıcının birazcık bir şeyler bir engagement'ı arttırıyor. Biraz bir şeyler seçmesi ya da input vermesi sana otomatikman. Bunu mesela çok böyle şey olmaya şekilde yapan app'ler de var. Hani böyle diyor ki işte senin için bilmem ne hazırlanıyor falan diyor. Muhtemelen arkada 3-5 if var abi. Hani seçimlerine göre. Ama insanlar yapıyor. Sonuçta doğru mu? Doğru yani. Hani senin için özel hazırlıyor adam. Tamam mı? Sen 10 tane şey seçmişsin. O 10 tane şeyin en iyi kombinasyonunu sana çıkarıyor. Ama hani böyle gerçekten 5 saniye bekletecek kadar bir algoritmik bir şey dönüyor mu bilemeyiz yani. Hani dönen app'ler de vardır, dönmeyen app'ler de vardır. İşte neyse bu bir taktik aslında. Ben bunu yapmıyorum mesela. İşte senin için özel kelime programı hazırlanıyor demiyorum yani. Hani desem derim ama demek istemiyorum yani çünkü. Yani çünkü abi biliyorsun yani yazılım hani çok uzun süren şeyler değil genelde böyle şeyler. Yani ne bileyim işte serverdan bir şey sorup oradaki işte AI algoritmana soruyorsan oradan sana 5 saniyede dönüyorsun falan tabii ki yani okey. Hani ama içinde AI işleri falan yoksa zaten çok uzun sürmüyor yani. Neyse. Aynen. Şimdi kullanıcı ismini sordum. Girdi abi kullanıcı. Dedim ki senin şeyin neydi? App Store'daki vaadin neydi abi? Her gün motivasyon ya da işte sağlık alakalı ya da seni rahatlatacak hani umurumda mı dünya tarzı bir atıyorum öyle bir motivasyonla girdin. Seni rahatlatacak sözler duymak istiyorsun ünlü insanlarda. Tamam artık notification sorabilirsin. Dedin ki notification'ları ne kadar sıklıkta istiyorsun, kaç tane istiyorsun, ne zaman istiyorsun falan diye bir customization. Sonra kullanıcı onu da yaptı. Biraz daha engaged oldu abi mevzuya. Tabii burada vazgeçen kullanıcılar da olacak illaki. Hiçbir ekrandan %100 geçiş olmuyor yani öyle söyleyeyim. Ne olursa olsun çünkü ne bileyim işte şey oluyor bizim Fatih'in lafı o. Bir gün İngiltere'de hava kapalı oluyor abi. Adam tam benim hepim onboardingini yaparken cam açıkken yağmur yağmaya başlıyor mesela. Hani böyle bir şey bile olabilir. Dolayısıyla bilemezsin hiçbir zaman da %100 olmuyor yani işte. Ama sen neyin iyi olduğunu anlarsın zaten. Çünkü bir önceki ekranda %90'la geçtiyse bir sonraki ekranda %65'e düştüyse orada bir sıkıntı var demektir yani. Onu müdahale edersin. Neyse. Bunu da yaptık. Sonra paywall'ı çıkardık abi. Paywall dizaynı çok önemli. Aşırı önemli. Yani bunu bir tane web sitesi var. Şu an adını hatırlayamıyorum. Bütün app'lerin paywall'larını toplayıp tek bir yerde gösteriyor. Onu söylerim abi sana. Ekleriz yani alta. Neyse. Paywall çok önemli. Onun zaten belli başlı öğeleri var. Birincisi karman çorman bir şey olmayacak. Orası kesin. Paywall'da app'in özelliklerini değil de sana neler getireceğini yazmak aşırı önemli. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi günde 15 notification en iyi sözler bizde. İşte en iyi atıyorum rahatlatıcı insanların sözleri burada yazmak var. Bir de şu var. Günde 10 kere kendinize gelin atıyorum mesela. İşte notification'dan alarak sağlıklı kalın mesela. İhtiyacınız olan motivasyona burada ulaşın gibi. Hani bu yani bu zaten standart bir şey. Bunu herkes söyler. Genelde insanlara özellikleri değil de o özelliklerle ne yapacağını söylemen gerekiyor. Hani aynen. Orası kesin. Yani mesela bizde işte ne bileyim işte journal özelliği var. Diyorum ki ben kendi kelimelerini işte kaydedip defter oluştur. İşte kendi kelimelerini kaydet defter oluştur. Bu ne olabilir? İşte kendi kelimelerini kaydet defter oluştur. İngilizceni geliştir mesela. Atıyorum. Hmm. Ya bundan senin yaptığın app'ten kullanıcına ne fayda gelecek? Bunu oraya söylemen çok önemli. Oraya koyman çok önemli yani. Hani çünkü
paywall'a bunu özellikle yine koymak lazım.
Aynen öyle. Yani çok az. Mesela genel paywall structure'ı şu şekilde oluyor. Bir tane böyle teaser gibi ya bir şey oluyor, fotoğraf oluyor. Orada bir manşet gibi bir yazı oluyor. İşte improve your health atıyorum mesela. Benim proposition'ım bu diyorsun. Altına da bunları nasıl yapacağını 3 tane bullet point'le bölüyorsun. Sonra eğer free trial'ın varsa diyorsun ki 3 gün ücretsiz dene. İşte ama şu kadar. Onu zaten Apple o konuda bayağı sert. Hani onu birinci elden deneyimlemeden anlayamazsın zaten şeyi. Yani hani neyin yanlış, neyin doğru olduğunu aşağı yukarı anlıyorsun ama bazen review'da biri bir şeyi beğenmiyor abi. Öyle sıkıntılar oluyor yani. İşte diyor ki senin free şeyin çok öne çıkmış. Bu yanıltıcı olabilir. Bu free'yi küçülttü. Sen işte 4 puntla küçültüyorsun free'yi. İşte adam kabul ediyor mesela. Orada mevzusu şu. Kullanıcının o 3 gün free trial'dan sonra ödeyeceği miktarı da net görebiliyor olması lazım. Onu bir yere saklayamazsın yani.
Aynen.
Gibi bir takım guideline'lar var. Onlar zaten Apple'ın sitesinde var direkt. Şimdi ne yaptık? Call to action'ımızı da yani butonumuzu da kocaman koyduk. İşte start using bilmem ne. İşte continue. İşte start free and subscribe gibi. Hani böyle common şeyler var aslında. Burada da hiç şeye gerek yok. Maceraya gerek yok. Birçok app'in call to action'ı zaten aynıdır. Aşağı yukarı onu da söyleyeyim. İşte onların hepsi adamlar test etmiş abi. Sen kullanacaksın yani hani alıp. Adamlar test etmiş. Binlerce kişiyle A/B test yapmışlar. En iyi çıkanları zaten kendileri kullanıyorlar. Dolayısıyla sen de orada call to action ne olması gerektiğini aşağı yukarı anlıyorsun. Mesela bir ara işte continue yazıyordu millet. Fiyatı yazıp işte herkes continue yazdı. İşte bir ara birisi start your 3-day trial diyordu. Sonra Apple mesela onu fiyatı yazmıyorsan yasakladı mesela. Küçük yazıyorsan fiyatı işte falan filan. Bir sürü hikaye var yani. Kısacası mainstream app'lerden, çok kullanıcılı app'lerden nasıl butonların işe yaradığını alabilirsiniz zaten direkt basit. İşte hepsi aynı şeyi kullanıyorlar. Paywall'ları görsen zaten çoğu birbirinin yani kopyası gibi yani. Oradaki evet, evet. Yerleşim işte orada kreatif işler farklı sadece. Neyse abi paywall'umuzu da yaptık bir güzel. Tamam mı? Free trial vermek bence önemli. Ben ama aksini denemedim. Aksini denediğinde daha çok dönüşüm aldığını söyleyen insanlar var. Lifetime value yükseldi diyenler var. Ben denemedim aksini. Ama ben mesela şu an onboarding'de sadece free trial olan şeyi gösteriyorum. Bir ara diğerlerini de göstermiştim ama o bende çok iyi olmadı. Onun için sadece çünkü karışıyor ortalık biraz. Yani 3 tane planı da böyle koyarsan birazcık bir yani bütün amacımız kullanıcının şey yapmaması. Böyle lan ben ne yapsam acaba moduna sokmamak. Yani o kadar önemli ki hani soru soruyorsun ama çok net sorular soruyorsun. Ben mesela şeyi soruyorum işte choose your accent diyorum abi girişte. British mi American mı? Bu bence bayağı önemli bir şey. Hani çok değişiyor çünkü pronunciation. Abi adam İngiltere'de yaşıyor. Adama default Amerikan veremezsin yani öyle bir şey yok. Aynen. Ben hatta ne yapıyorum? Avustralya'dan, İngiltere'den indiren adamlara British American seçiminin yerini bile değiştiriyorum yani öyle söyleyeyim. İngiltere'de üstü default seçili British geliyor. Altta da Amerikan yazıyor. Ama Amerika'dan ve diğer ülkelerden indirildiyse Amerikan üstte ve seçili geliyor. Altta British yapabiliyorsun. İşte mesela adam
bunu... Aslında yani orada daha ilk aşamadan kişiselleştirmeye hani belki aynen değer öyle, verdiğini göstermeye başlıyorsun yani.
Kesinlikle ben ne mesajı vermiş oluyorum? Ben bu işi ciddiye alıyorum mesajı vermiş oluyorum. Bu mesajı da yalandan vermiyorum. Çünkü gerçekten ciddiye alıyorum. Yani app'in içindeki bütün pronunciation'lar British ve Amerikan diye ikiye ayrılıyor abi. Çok net. Aynen. Senin seçimine göre. Bu çok önemli bir şey bence. Neyse. Burada mesela bu kullanıcı bu seçimi yapması çok kolay abi. Hani adam oturup lan Amerikan mı British mi diye düşünmüyor. Dertlenmiyor yani. Hani çoğunlukla tık diye seçip geçiyorsun zaten. Onun için böyle kullanıcıyı böyle arada bırakacak işte ulan bunu mu seçseydim acaba falan dedirtecek şeyler de yapmamak önemli bence bana sorarsan. Hmm. Benim neyse. Kısacası paywall'umuza geldik. Adam işte paywall'daki agresiflik seviyeleri çok değişiyor. Abi sizin şeyiniz ne kadar kaldırıyorsa yani. Hani ben çok agresif olamıyorum genel olarak. Hani ama mesela şey yapanlar falan var bir sürü. İşte çarpıya basıyorsun. Bak fırsat gidiyor emin misin diye bir pop-up daha çıkarıyor mesela adam. Öyle şeyler var. Tabii tabii. Yani çok baskıcı rejimler var yani bu konuda. Neyse işte geçtim. Şimdi artık onboarding'in ikinci aşamasına geldik abi. Paywall'dan sonra. Onboarding ikinci aşamasında ne var? Senin core feature'ının kullandırılması var bir şekilde. Şimdi senin bir core feature'ın var, iki core feature'ın var. Önce bir ona karar vermek lazım. Bir core feature her zaman iyi. Bende başta birdi. Şimdi iki oldu. Ama hala o ilk core feature'ı lendiriyor kullanıcı. Kelime öğrenme kısmı yani kısacası. Şimdi buraya geldin abi. Hemen kısa süre içerisinde bu onboarding'i tamamlaman lazım bir şekilde. Ve olabildiğince interaktif bir şekilde tamamlaman lazım. Yani bir şey anlatmamak lazım kesinlikle. Olabildiğince anlatmamak lazım. Yani bak buradan böyle böyle yaparsan şunu yaparsın. Böyle şeyleri insanlar genelde okumuyor. Yani evet. Şimdi şöyle söyleyeyim abi. Burada insanlar okumuyor lan falan dediğimden değil. Abi adamların çok az vakti var zaten. Herkesin çok az vakti var. Ben de okumuyorum. Yani ben de bir şey bakıp çıkacağım ya da öyle bir şey araştırıyorum. 10 tane app indirmişim. Hepsine ayrı bir vakit detaylı. Yani sen şu hataya çok düşüyorsun. Ben çok düşüyorum. Şimdi sen tasarlarken şöyle bir motivasyonun var. Düşünüyorsun ki kullanıcın bu app'i kullanmak için and içmiş. Anladın mı?
Hani her şeyi böyle anlatayım ona.
Aynen. Ne olursa olsun bunu bir şekilde kullan. Abi öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Adam bilmiyor ki senin app'in ne kadar iyi olduğunu zaten. Hani sen çaktırmadan, hiç böyle can sıkmadan şey yapacaksın. App'inin özelliklerini göstereceksin. En güvendiğin özelliği ilk yere koyacaksın. Diyeceksin ki atıyorum yine özlü sözler uygulamasına dönelim. Sen neyine güveniyorsun? Özlü sözlerin çok olmasına mı güveniyorsun? Özlü sözlerinin işte kategorili halinde olmasına mı güveniyorsun? Özlü sözlerinin işte kısa olmasıyla mı övünüyorsun? Atıyorum yani. Hani ya da işte overall özlü sözlerinin vibe'ı mutluluk mu içeriyor? Ya da işte çok çalışma, çalışan kazanır, elması kızarır tarzı bir özlü söz modelin var. Bunu en güvendiğin hangisiyse onu öne çıkarıyorsun abi. Diyorsun ki adama hemen işte bak bu özlü sözler bunlar tık tık tık bunları kalp like ediyorsun mesela like ediyorsun. Like ettikten sonra tık diye yukarıdan mesela in-app notification da çıkabiliyor tabii. In-app bir tane notification çakıyorsun abi yukarıdan. Bak böyle bir notification geldi. Sana da bu notification gelecek. Bunu customize etmek istiyor musun daha da diyorsun. Tık customize butonunu çıkarıyorsun. Adam gidiyor işte bana diyor ki iki özlü söz gelsin aynı şey içerisinde. Bu iki özlü sözün kategorisi de şu olsun falan filan neyse. Yani bunu da gösterdim artık. Buradan sonrasında yapacağım bir şey yok artık. Yani kullanıcı beğendi beğenmeyebilir yapacak bir şey yok. Hani herkese hitap edemiyorsun zaten. Mesela bizim app'te ilk kelimeyi görüp çıkan insanlar var. Neden olduğunu bilemiyorsun. Biliyorsun aslında da ona gücün yetmez. Mesela işte bakıyorum. Türkiye'den ilk kelimeyi görüp çıkanların motivasyonu farklı. Amerika'dan ilk kelimeyi görüp çıkanların motivasyonu farklı. Amerika'dan gelen adamın motivasyonu ya, lan bu kelime ne diyor herif mesela. Business'a giriyor bizim. Tamam savings kelimesiyle başlıyor. Business'da bizim leveling yok abi. İşte leveling olmadığı için o çok büyük efor. Yani business'a ayrı level'lar yapayım. Oradan temalar koyayım falan. Onu bir gün yapmak istiyoruz ama business birazcık böyle inter seviyesine hitap ediyor. Amerika'dan adam business seçip seçtiği zaman adamın adama çok basit geliyor. Adam hemen orada ilgisini kaybediyor zaten. Tık çıkıyor gidiyor.
Aynen.
Ama Türkiye'den ne oluyor abi mesela? Adam intermediate seçmiş. İşte intermediate seçtikten sonra geri dönüyor. Tamam mı? Diyorsun ki lan niye? Allah Allah falan. Sonra bazen bana mesajlar geliyor mesela seviyemi düşüremiyorum diye. Inter'in altına düşmek istiyor abi. Adam pre-inter, elementary falan. Olmuyor. Onu da kaybettin. Onu da zor olduğu için kaybettin. Birini kolay olduğu için kaybediyorsun. Ben spektrumu olabildiğince genişletmeye çalışıyorum zaten. Hani mesela şu an Wordmaster diye bir kategori var. Manyak manyak kelimeler var mesela. Onları ekledikten sonra Amerika'daki conversion'ımız bayağı arttı. Hani bu ölçüm üzerinden. Beginner de ekleyeceğiz ama işte tabii efor abi onlar. Hani kolay değil yani beginner eklemek. Çünkü beginner'ın dinamiği bambaşka. Daha visual olması lazım. İşte translation based yürümen lazım. Şimdi sonuçta Go kelimesinin İngilizce definition'ını yazmak çok saçma olur yani. Go'yu bilmeyen adam onun İngilizce definisini nasıl anlayacak yani.
İşte. Aynen.
Dolayısıyla onları ilk etapta ya koşan adam oluyor, ondan çok tutuyor öyle hepler. Ya da işte şey yapıyorsun, Türkçesini yazıyorsun, hangi dilse onu yazıyorsun. Neyse abi, onboardingimizi güzelce yaptık, her şey bitti. Şimdi gelelim ölçümlemeye. Tamam mı? Bu ilk başta neyi ölçeceğin aşırı önemli. Hı hı. Ve gerçekten çok fazla şey ölçmeye kalkmamak da inanılmaz önemli. Ben bunu ikiye ayırıyorum. Onboarding'deki geçiş, bir de onboarding'in ilk kısmındaki funnel artı onboarding'den sonraki funnel. Şimdi onboarding'in ilk kısmındaki funnel çok basit abi. Onu koyuyorsun. İnsanların takıldığı bir sayfa var mı? Hoşuna gitmeyen bir şey var mı? Onu anlamaya çalışıyorsun. Çok basit. İşte sayfadan geldi geçti. Şuradan geldi geçti. Geldi geçti. Geçmediyse çok büyük bir kısım bir yer takılıyorsa diyorsun burada bir sıkıntı var. Hemen deneme yapıyorsun o zaman. İşte bir şey değiştiriyorsun. Komple kaldırabilirsin. Çok bold yani cesur hareketlerden yapmaktan çekinmemek lazım kesinlikle. Çünkü bu cesur hareket yaparsan ciddi değişiklikler görebiliyorsun her zaman. Ya sen hani yok ben butonu sağa koydum sola koydum da hiçbir şey değişmiyor onu söyleyeyim yani. İşte ben çok uğraştım ya çok vakit kaybettim ya böyle şeylerle. Hani işte abi kullanıcılar geri çıkıyor mesela bir sayfadan. Ulan diyorum bunun işte butonu şöyle mi yapsak buraya mı koysak save oraya. Bir tutorial yaptım bir ara görsen her şeyi tek tek anlatıyorum. Hiçbir şey değişmedi. Hiçbir şey. Yani sonra anladım ki burada bayağı fundamental bir problem var. Yani o fundamental problem de seviyeymiş abi zaten. Kelime seviyesiymiş işte. Süper fundamental yani. Dolayısıyla eğer bir metrik çok kötüyse onu küçük değişikliklerle düzeltmen çok zor zaten. Yani mümkün değil. Hani gibi bir şey. Hatta şöyle bir laf var. First day retention app'in düşükse sen bunu app'in içinde bir takım tweaklerle düzeltemezsin. Problem bayağı fundamental bir problemdir muhtemelen. Hani söylenen şeyler genelde bu şekilde ve ben bunu da test ettim böyle yani. Benim en büyük sıçramalarım birincisi o süper aşırı advanced kategorileri koyduktan sonra oldu. İkincisi app'in girişine mesela kelime seviye testi koydum. Bu da bayağı bir engagement sağlıyor. Kullanıcıları çok zorlamıyorsun. Hani isterse kendi de seçebiliyor ama kelime testi yani sırf kelime testi için girip kelime testini yapıp ulan benim seviyem buymuş deyip app'i silip de gidebilir yani adam. Tek başına bile güzel bir şey yani. İşte bu tarz büyük şeyler yaptığınızda değişiklik oluyor. Şimdi en büyük ölçmemiz gereken şeylerden biri şu. Paywall'daki conversion rate. Bu sizin app'inizin şeyi var mı? Potansiyeli var mı yok mu? En iyi söyleyen metrik. Tabii 10 download'dan sonra bunu bakamazsın. Hani 10 download bir şey göstermez. Belli bir download geçtikten sonra görebiliyorsun. Bunların benchmarkları var zaten. Sen bir paywall'a girdiğinde işte atıyorum mesela %5, %10 arası bir conversion varsa yani oraya o paywall'a gelen kişilerin %10'u ya da %5 ile %10 arasında kişi trial başlatıyorsa okey demek bu mesela. Ama %1 ise orada bir problem var demek otomatik. Ya fiyatın aşırı yüksek işte falan filan. Neyse bunu ölçmek çok önemli ve bunu ölçerken birazcık akıllı ölçmek de çok önemli. Yani şöyle söyleyeyim şimdi siz onboarding'de bazı seçimler yaptırdınız ya kullanıcıya. Birisi bir şey seçti, birisi bir şey seçti. Oradaki seçimlere göre conversion rate'leri ölçmek de bayağı kritik. Ben mesela benim gördüğüm şeylerden birisi direkt buna örnek. Mesela seviye tespit sınavını yapan kişilerin conversion rate'i %12'lere falan çıkarken seviye tespit sınavını yapmayanlarınki %7'lere %6'lara düşüyor mesela. Diyorum. Buradan iki outcome çıkabilir. Bir işte demek ki ben herkesi seviye tespit sınavına sokmalıyım. Şimdi bu doğru olabilir. Doğru da olmayabilir. Neden? Çünkü convert etmeye niyeti olmayan adamlar zaten sınava girmiyor da olabilir. Hani anladın
aynen
mı?
Öyle.
Yani sen zorla sınava sokarsan da convert etmeyecek belki adam.
Zorla değil de teşvik edebilirsin evet. Bir şekilde.
Ben şu an
daha böyle
aynen. Ben teşvik ettim abi. Bir tık çok az arttırdı. Yani hani hepsi %11 olmuyor yani. Onu da söylemek lazım. Bunlar olduğu zaman moral bozmamak lazım yani. Orası böyle bir magic touch olmuyor yani genel olarak. Hani karamsar bir şey çizmek istemem ama böyle bir şey değiştirdim %100 arttı wow, falan öyle bir şey olmuyor yani genel. Hani sen sabırlı bir şekilde implement etme, yapmaya devam ediyorsun. Ondan birleşiyor bir şekilde. Sen performans artmış oluyor. Dönüp geriye bakıyorsun. Benim ne arttı diye performans diyorsun. Bilemiyorsun. Neden? Çünkü o sırada 4-5 tane fundamental şey ekledin ve her o özelliği eklediğinde hiçbir şey değişmedi aslında. Anladın mı? Hani işte yani olay bu abi kısacası. Bunu ölçtük. Bunu improve etmeye çalışmak en büyük şeylerden birisi. Çünkü bunu improve edersen reklama ayıracak bütçen de olmaya başlıyor bir noktada. Yani sen şimdi bu %1 olursa abi sen 1000 dolar harcadın hadi geçmiş olsun. Geriye 300 dolar kazandın yani bitti. Evet. Olmaz. Sürdüremezsin yani. Ama sen bunu %5'in üstüne çıkardığın zaman subscription fiyatına göre karlı bir reklam kampanyası küçük küçük ürütmeye başlayabilirsin yani. Bu da bir opsiyon. Kısacası kullanıcıları belli kullanıcı özelliklerine göre gruplamak önemli ölçümlerde. Hı-hı. İşte bu benim için super advanced user, intermediate user bilmem ne mesela en büyük metriklerimden birisi bu. Çünkü kullanıcıların hareketleri çok değişiyor içeride bu özelliğe göre. Dolayısıyla yani kullanıcıları app içerisinde bölebilirsen parçalara o zaman sorunlarını her kullanıcının kendine başka ayrı sorunlar oluyor. O sorunları daha iyi detect edebiliyorsun aslında. Mevzu o. Hani işte aynen. Ben de mesela learn kısmını kendi kelimelerimizi öğrenenler bir grup. Journal'ı ağırlıklı kullananlar bir grup. İkisini mix kullananlar da ayrı bir grup mesela. Hı hı. İkisini mix kullananlar inanılmaz engeç zaten. Adam her şeyini kullanıyor hepin yani. Hani o ama sadece journal'ı kullananların kullanım davranışlarına bakıyorsun. Diyorsun ki yani bu adamlar journal'ı kullanıyor. Bunlara learn'ı kullandırtabilir miyim acaba diyorsun mesela. Anladın mı? Hani sonra aynen. Journal'ı kullananların seviyesi diyorsun ki hepsi proficient abi bunların diyorsun neredeyse. O zaman o adamlara proficient kelimelerden bir takım öne çıkarmalar falan yapıyorsun ki ilgisini çekebilir. Neyse kısacası çok basic ölçüm yapmak lazım. İlk başta paywall'a kadar olan onboarding'i ölçmek. Kim nerede ne yapıyor ne takılıyor. Artı onboarding'in ikinci kısmı yani ana özelliğimizi kullanıcılar kullanıyor mu? Bu onboarding'i tamamlıyorlar mı? Bunu ölçmek lazım. Bu kadar yani. Yani onun dışında böyle A-B test falan çok böyle güzel şeyler yani bunlar. Hani tabii A-B testler falan ama küçük seviyedeyken yani az kullanıcı varken çok mantıklı olmuyor A-B testler.
Aynen.
Aynen. Ben hala mesela şey yapıyorum. Bir test yapacağım. Çıkarıyorum abi. Bir ay bekliyorum. Mesela hani A test yapıyorum yani full. İşte bir ay A, bir ay B şeklinde. Yani.
Öyle ya, evet aslında yapıyorum. O da çok şey vermiyor insana böyle hani istatistiki olarak evet. Çok güvenilir bir sonuç vermeyebilir ama en azından büyük bir fark varsa aynen. Dersin ki.
Aynen öyle. Yani bir de şöyle bir şey var. Indie developer dediğin adam tek kişi implement ettiği için hep ileriye gidecek. Yani garanti güzel olan özellikler eklemeye devam ediyorsun aslında zaten. Yani hani çok böyle olgun bir ürünün olduğu aşamaya hiçbir zaman gelemiyorsun. Dolayısıyla ya, doğru. İkinci kez düşünmene gerek olmuyor pek. Ben mesela şu an flash kart kısmını redesign ettim. Yeniden yapıyorum. Abi bunu acaba kullanıcılar şöyle mi böyle mi bunu yapmaya gerek yok. Çünkü şu anki flash kart kısmı bayağı simple yani anladın mı? Hani, yani deneyimi zaten çok basit. Çok kullanılan bir yer değil. Onun için şu an yaptığım şey çok daha iyi olacağını bildiğim için oturup yapıyorum yani. Mevzu bu genel olarak. Hani böyle çok büyük... Böyle arafta kaldığın bir durum olmuyor açıkçası yani. Muhtemelen yapacağın şey çok daha iyi oluyor diğerine göre. Tek kişisin abi zaten. Neyse. Mevzu bu. Şimdi bunu bitirdik abi. Ürünle ilgili şeyler bunlar. Ben bununla ilgili bir blog yazısı yazayım. Yani. Böyle bir
bence de bayağı bir güzel bir detaylı oldu yani.
Aynen. Şimdi kesinlikle dikkat edilmesi gereken şu an şey gibi oldu. Sanki böyle YouTube'da falan şey tipler var ya, tokatçı tipler var ya böyle. Hani, para kazanacaksın. Şuna dikkat edin. Neyse. Kesinlikle dikkat edilmesi gereken hatta çok önem verilmesi gereken bir nokta var abi. Hep ürünü konuştuk şu an ama o ürünü indirilene kadar kullanıcı neler görüyor abi? App logo, hı hı. App screenshot. Bu inanılmaz önemli. Yani bunları düzgün yapmazsan download alamıyorsun. Çünkü ürünün içine istediğini yap abi istiyorsan. Hani şey koy yani süper AI'lar falan koy. Uçur yani mükemmel bir ürün olsun. Hani dünya ürün ödülünü alacak bir ürün yap ama dandik screenshotlarla olmuyor yani. Neyse onun için screenshotları şöyle yapmamak lazım. Ya dur bir app'i bir çıkaralım da bu screenshotları düzeltiriz sonra. Bu kesinlikle olmaması lazım. Yani bu no go ya. O olmayacak. O screenshotlar T0'dan itibaren güzel olacak abi. Orası kesin yani. Hani onun için gerekiyorsa biraz para harcayacaksın. Upwork'ten bu işi çok güzel yapan adamlar var. Yani, çok net. Logonu, screenshotlarını tasarlatabilirsin. Orada da screenshotları tasarlarken de yine aynı şey çok önemli. Şu abi önemli olan. Kullanıcıların kazanımı ne olacak bu app'i indirdiği zaman? Mevzu bu. Orada özellikleri yazmak yerine neyi kazanacaksın? Mesela işte fitness app'i düşün. Adam demiş ki get stronger with fitness bilmem ne. Ben burada direkt diyor ki get stronger diyor yani. İşte atıyorum 30 plus workout. Böyle bir şey yok mesela. Bunu yazmıyor. Bunu yazan çok hep var ama doğru metot o değil yani. Hani get stronger with 30 plus workout mesela.
Aynen.
Hani bu 30 plus workout tamam da yani ne yapacağım ben bunu? Tamam. Çok insan şöyle düşünüyor. Abi bu çok açık. 30 plus workout varsa herhalde get stronger ya da fit olmak için. Ama öyle değil işte. Çünkü insanlar o kadar fazla şeye maruz kalıyor ki abi. O kadar yazıya bilmem neye maruz kalıyor ki. Otomatik onu get stronger diye gördüğü zaman dur bakayım lan diyebiliyor yani.
Benim işte ne işime yarayacak? Bana nasıl yardımcı olacak? Önemli olan o.
Aynen öyle abi. Hatta şöyle bir tip de vardı. Birisinden duymuştum. Şimdi güncelleme mesajı yazıyorsun ya. What's new diye gözüküyor en tepede.
Evet.
Adam mesela orada da get stronger diye başlıyor hep. Get stronger bit. Fitness Plus mesela atıyorum.
Enteresan.
İlk indirecek olan adam da onu görüyor abi. Anladın mı? What's new'u görüyor yani. Orada senin fırsatın var. Hani en tepede duruyor bir de. Öyle bir fırsatın var. Onun için bu da güzel bir taktik mesela. Conversion'ları. Bizim hepimiz
conversion
bayağı iyi mesela. Hani screenshot conversion'ları. Ben mesela çok büyük hata yapmışım ilk başta. Çünkü oturdum kendim yalandan. Hani sırf Apple'ın 3 tane zorunlu ya mesela orada. Hani öyle bir şey var. 4-5 tane koyup geçtim mesela. Olmaz. Yani çok yanlış. Onun için 10 tane screenshot. Gerekirse video preview da olabilir. Tamamen yapıp ve kullanıcı benefitlerini anlatacağın gerçekten güzel bir dizaynla logonu mogonu da düzgün yaparak ortaya ilk çıkışından itibaren güzel olması gerekiyor bunun yani öyle söyleyeyim.
Evet.
Evet en son bunu söyledim abi iyice şey olsun diye. Akılda kalsın diye.
Vurucu nokta.
Ya çok evet, o kadar önemli ki.
Hatta senin şey olmuştu değil mi? Bir tane bir potansiyel yatırımcıyla konuşurken çok abi, pardon evet. Bilgisayarlarından bakmışlardı. iPad görüntüleri çok kötü. Abi. Hani bu niye böyle hani falan. Hani bayağı çok amatör bir izlenim.
Abi.
Yani kim bakarsa baksın yani ya bilgisayarına ya telefona ya iPad ekran görüntüsünü aynen ya iPhone ekran görüntüsünü görecek yani önünde.
Kesinlikle hatta o çok komik yani muhabbet. İşte abi konuşuyoruz. İşte böyle arkadaş bakıyor. Ben fark ettim hani bir şeyle ilgilendiğini. Şey dedi ya dedi. Screenshotlarda biraz fırsat var gibi görünüyor.
Bayağı kibar söylemiş.
Fırsat var olayı da ben en sevdiğim şey yani. Hani mesela çok kötü bir şey görüyorsun ya burada fırsat var. Hani bayağı pozitif bir şey olmuş oluyor yani.
İşte Amerikan yaklaşımı öyle oluyor ya. Her aynen. Şeyi pozitif söylerler.
Abi direkt sonra girdim. Browser'dan girdiğin zaman iPad screenshotları görünüyor ilk. Genelde öyle oluyor yani. Bazen
aynen iPhone. Aynen.
Abi bir baktım ben onları zorunlu diye şeyden sen söyle. Simülatörden screenleri alıp geçmişim. Hayda. Sonra bir baktım conversion rate'lere kepazelik. Yani dedim böyle bir hatayı nasıl yapabilirim ya? Bir seneyi geçti şu işi uğraşıyorum. Hatta bir seneden fazla olmuştu ya öyle söyleyeyim yani. Sonra gittim iPad aldım bir tane. Sinirlendim abi.
Sırf bu YouTube için. Evet.
Aynen öyle. Gittim bir tane iPad aldım. Screenshot için iPad almam gerek yoktu ama en azından app'in iPad'de nasıl olduğunu görmemek çok büyük enayilik yani benim için. Hani bu kadar bu işten ekmek yiyen adamım yani. iPad almamak ne ya? Şaka mı bu dedim yani kendi kendime. Aralıkta ya bu daha bir sene olmadı yani. Gittim aynen abi hemen bir tane iPad aldım. İşte sonra iPad'e de böyle anti-kulti bazı kısımları vardı. Hani dizaynı ben konstrüktörü falan düzgün verip vermeye çalışıyorum. Ondan bir patlama çatlama yok ama yani giriyorsun kocaman bir yazı var mesela iPad'de. Buton var şöyle bir buton var mesela.
Anladın aynen. Mı?
Ben ekranın height'ına göre oranlamışım. Böyle buton var. Mesela onları falan düzelttim. iPad şeyini yaptım ve bildiğin bana hani iPad'den böyle bir atıyorum %20-%30 civarı bir artış yaşattı gelirde yani öyle söyleyeyim. Hani
güzel.
Benim scale'imde %20-30 sadece iPad kullanıcısının %20-30 arttırması ki iPad kullanıcıları %5'i falan herhalde toplam kullanıcı %10'u mu öyle bir şey. Çok büyük bir şey yapmadı ama yine de güzel oldu yani. Hani bir kere çok büyük bir tatmin. Sen bir şey yapıyorsun, bir şey düzeltiyorsun ve karşılığında hani gelirin artıyor. Bayağı güzel bir motivasyon yani bence.
Aynen.
Olay bu abi. Yani onun için ne kadar söylesem az screenshotlar gerçekten çok önemli. O konuyu çok iyi araştırmak lazım. Ve aradan seçilebilir bir screenshot dizaynı yapmak lazım. Kesinlikle adam searchliyor böyle scroll ediyor çünkü. O sırada böyle dikkati yakalayabilecek bir şey yapmak inanılmaz önemli. Hani download'a giden en kısa yol yani öyle söyleyeyim. Ve App Store Optimization işinin de yabana atılmaması lazım ilk başta. Orada da en azından basic de olsa bir keyword research yapılıp hani o keyword research üzerine en azından hani title, subtitle falan onları düzgün yapmak lazım. Çünkü çok vakit alıyor kelimelerde düzgün renk etmek. En tesis buradan itibaren şansın olması için koymak mantıklı yani bayağı. Kısacası olay bu abi. Benim böyle şu ana kadar edindiğim ve sonuca gidecek tecrübelerim paketlenmiş halini anlatmaya çalıştım yani böyle.
Süper oldu vallahi, eline sağlık. Yani gerçekten detaylı bir şey oldu yani bu ilk fikirden yine ufak bir şekilde girdik ve hani bir örnek bir uygulama üzerinden devam ettik. Yani burada hani işte onboarding, orada o paywall'u koymak, yani tek başına geliştiriyorsan zaten oyun işi çok zor. Muhtemelen ya subscription ya reklam bazlı bir şey olacak. Hani biz daha geliri yüksek olduğu için subscription'ı, potansiyeli yüksek olduğu için oradan devam ettik. Abonelik modeli üzerinden.
Hep, bu arada hep kaliteli bir uygulama yapacağınız varsayımından çıkıyorum ama. Yani subscription uygulamasının gerçekten belli bir minimum kalitede olması lazım ki insanlar para ödesin. Hani yoksa hani dandik bir şey yapayım ben diyorsanız o zaman reklamdan kazanmak daha mantıklı yani.
Aynen. Daha çok kitleye ulaşıp böyle hemen hani şey yapabileceğim, çok kaliteli olmasın ama ufak bir iş görsün falan gibi bir şey varsa reklam da denenebilir ama hani bu reklamdan şey seviyesine gelmek çok kolay olmayabilir. Yani işte o kendimi geçindireyim artık işte maaşlı işi tamamen bırakayım, ona gelmek biraz zor olabilir hakikaten.
Tabii canım. Bayağı zor. O açıdan. Başlayalı başladım işte biliyorsun.
Aynen.
Olacak gibi değil yani, ayda 300-400 lira falan hani gerçekten çok olacak gibi durmuyordu yani. Hani özellikle benim bulunduğum kategoride zaten öyle diyeyim yani. Hani Education App'inde download almak bazen zaten zor. Hani bir de üstüne engagement da oyun gibi yüksek olmuyor. Bağımlılık yapıcı bir durum yok yani ortada. Öyle yani, kısacası kolay değil Education App'lerinde.
Aynen öyle. Ve sonrasında işte yani App Store aslında o en baştaki maceranın, journey'nin ilk başı. App Store'daki görseller, ekran görseli. Aslında bunların hepsi senin edindiğin deneyimler yani. İşte bazılarında yanlış yaparak, bazılarında işte başkalarının söylediklerini dinleyerek direkt belki en iyi uygulamaları uyguladın ama hani bunlara her türlü dikkat etmek gerekiyor. Kesin. Güzel bir özet oldu. Blog yazısı da yazarsan onu da paylaşırız, güzel olur.
Hani... Evet, onu bir düşünüyorum ya. Çünkü böyle hep video güzel tabii de böyle kendim de bir bunları şöyle bir güzel bir structured bir şekilde madde madde işte indie developer'ın başlangıç reçetesi falan tarzı böyle hani çok iddialı oldu tabii de. Yani öyle bir şey yapmak istiyorum çünkü ben şeyi çok isterdim yani. Böyle biri toplayıp şunları yazsın, ben de denk geleyim onu okuyayım. Yani en azından biri bana gelip ya oğlum sen gerizekalısın, şu şeyleri screenshot'la böyle bırakılır mı ya? Sen senin en bedava ve en sonucu etki edebilecek şeylerden birisini böyle salak gibi bırakmışsın. Hani biri bana bunu deseydi abi gerçekten daha kısa sürede her şey iyi olabilirdi yani. Hani çünkü en zor şeylerden birisi download almak ve impressionlarını download'a çevirmek en önemli şey yani. Hani conversion rate'in %30'dur. Screenshot'larını değiştirsin %45'i çıkar abi. 100 kişi geliyordu, 30 oldu download'un. Şimdi 100 kişi geldi. Sadece screenshot update yaparak 45'e çıkardım mesela. %50 arttı yani, düşün. Hani onun için inanılmaz önemli, öyle söyleyeyim. Ona verilen parada ya da acımayın yani. Hani çünkü aynen, zaten öyle zırt pırt değiştirilen bir şey değil yani.
Evet. Aynen. Tasarımcısıysa tasarımcısı artık kim? Ya da kendine baktınız. Aynen.
Kesinlikle abi.
Süper. Çok teşekkürler Görkem.
Ben teşekkür ederim.
Bir sonraki bölüme kadar yine sorularınız olursa bu bölüm ya da diğer bölümlerden iletebilirsiniz. Takip ediyoruz. Bazılarına bölümde yer vermeden direkt cevaplıyoruz. Hani çok böyle ne bileyim mesela geçen bir soru gelmişti. Web development mı? iOS mu? Android mi? Yani biz web'i hiç bilmiyoruz. O yüzden direkt geçtim o soru. Yani ben öyle cevap verdim metin olarak. Hani ama onun dışında böyle hani Görkem'le birlikte konuşalım, tartışalım. İşte Görkem'in yorumunu alalım dediğimiz soruları getiriyoruz sürekli. Hani yine paylaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Tamam, görüşürüz.
Hoşçakalın.